Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Duygu ve düşüncelerinizi bize canacun@twitter adresinden iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Irak seçimleri ve İsrail'in Filistin katliamını konuşacağız. Dilerseniz İsrail'in Filistin katliamından başlayalım. Filistin ve Gazze'de yaşanan son gelişmeler nelerdir ve olaylar nasıl tırmandı?
Evet, ne yazık ki yine İsrail'in Gazze'de büyük bir katliam yaptığını tüm uluslararası kamuoyu olarak dünya şahitlik etti. Hı hı. Ama bunu önlemeye yönelik hiçbir adım yine atılmadı. 50'den fazla sivil gösterici doğrudan İsrail askerleri tarafından hedef gözetilerek ateş altına alındı ve tam bir katliam yaşandı. Tabii İsrail son zamanlarda Filistinlilere yönelik politikasını ve attığı adımları gittikçe sertleştiriyor. Hı hı. Çünkü kendisi lehine bir uluslararası konjonktür olduğunu görüyor. İslam dünyası özellikle Suriye gibi meselelerde karşı karşıya gelmiş durumda. Ve bu da İslam ülkelerinin enerjisinin bu tip bölgelerde tüketilmesini beraberinde getiriyor. İsrail de bundan yararlanarak hem Kudüs'te, Batı Şeria'da, Filistin'in diğer bölgelerinde hem de Gazze'de attığı adımları Filistinler aleyhine sertleştiriyor. Nihayetinde bir yandan Kudüs'te ve Batı Şeria'da bölgeyi ilhak etmeye yönelik politikalar izlemeye devam ettiğini görüyorduk. Yeni yerleşim yerleri adı altında Filistin toprakları tamamen işgal edilip buradaki Arap Filistin unsurlar, Müslüman unsurları bir şekilde dışarıya atmaya, sürmeye, tehcir etmeye çalışıyor. Gazze'de ise yıllardır sürdürdüğü ablukayı gittikçe derinleştirmiş durumda. Ne yazık ki son dönemde İsrail'in bazı bölge ülkeleriyle birlikte hareket ettiğini görüyoruz bunların başında. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geliyor. Yine darbeden sonra Mısır'da Sisi yönetimiyle de İsrail'in birlikte hareket ettiğini ve elini Filistinler karşısında gittikçe güçlendirdiğini gördük. Ama en önemli gelişmelerden bir tanesi de tabii Trump iktidarı oldu. Hı hı. Trump ve onun çevresinde oluşan Amerika'daki yeni iktidar ağı İsrail'e çok yakın bir politika izliyor. İsrail mutlak anlamda Filistin'e karşı ve diğer bölge ülkelerine karşı desteklediğini görüyoruz. Bunların hepsinin bir araya gelmesiyle İsrail çok pervasız şekilde tüm dünyanın gözü içine bakarak katliam yapmaya devam ediyor. Şimdi Filistinler artık işgalin 70. yılında Nekbe'nin onlar için önemli bir gün olan Nekbe'nin 70. yıl dönümünde özellikle Gazze'de yürüyüşler başlatma kararı almışlar.
Büyük yürüyüş. Evet,
büyük dönüş yürüyüşleri. Bundaki amaç işte Filistinli mültecilerin kendi topraklarına en de sonunda geri döneceklerini dünya kamuoyuna gösterebilmekti. İsrail bunu hazmedemedi. Bu eylemleri şiddet kullanarak bastırma çabasına girdi. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi de bir gün önce gerçekleşti. Hı hı hı. Ve Gazze'de burada İsrail bir katliam yaptı. Tabii bu 14 Mayıs'ın özelliklerinden bir tanesi de Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıydı. Evet, sembolik belki gerçek anlamda Kudüs'te büyük bir Amerikan Büyükelçiliği inşa edilmedi. Daha önce konsolosluk olarak kullandıkları binanın bir kısmını elçiliğe çevirdiler. Ama bu bir göstergeydi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü tamamen İsrail'in tek taraflı olarak başkent olarak tanıdığını ortaya koyacaktı. Filistinler buna da öfke elbette duyuyorlardı ve yüz binlerce insan Filistin'in birçok noktasında başta Gazze olmak üzere toplandı ve bir tepki gösterdi. İsrail ise buna katliam yaparak ne yazık ki yanıt verdi.
Hı hı. Peki protestoların amacı ve dinamikleri nelerdir? Protestocuların beklentileri neler? İsrail bu protestolara nasıl tepki veriyor? Sadece silahla mı tepki veriyor?
Yani tabii Netanyahu iktidar şu anda çok sertleşmiş durumda. Kendisini konjonktür olarak da avantajlı bir yerde gördüğü için bunu sonuna kadar kullanma çabası içerisinde. Temelde Filistinlilerin bir araya gelerek dünya kamuoyuna seslenmesini arzu etmiyorlar ve daha önce parçala yönet stratejisi izlediler. Son dönemde ise işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeleri kullanarak Filistinleri bastırmaya çalışıyorlardı. Ama bu büyük yürüyüş karşısında çaresiz kaldı İsrail ve bunu engellemeye yönelik de doğrudan şiddet kullandı ve siviller, çok sayıda sivil hayatını bu ne yazık ki eylemlerde kaybetti. Tabii Filistinliler çaresiz. Askeri olarak İsrail'in karşısında tek başına durmaları mümkün değil. Uluslararası konjonktür açısından, siyaset açısından da Amerika'nın destek verdiği, Körfez ülkelerinin ne yazık ki
destek verdiği
bir İsrail'in karşısında durmaları çok zor. Bu anlamda işte belki Türkiye istisna bir konumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert bir şekilde İsrail'in karşısında durdu. İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha altını çizerek uluslararası kamuoyuna bunu aktardı. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, yine Birleşmiş Milletleri, hatta mümkünse Arap Birliği'ni toplantıya çağırdı ve uluslararası bir tepki oluşması için çaba sarf ediyor. Hı hı. İsrail Büyükelçiliği, Büyükelçisi ülkesine gönderildi. Hı hı. Türkiye'de çok sayıda gösteri yapılmaya başlandı.
Ulusal yasa ilan edildi.
Evet, yasa ilan edildi. Bunlar önemli. Tabii Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle bir şekilde İsrail'in karşısında ve onunla birlikte tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'i destekleyen ülkelerin karşısında durmaya çalışıyor. Ama bunun için tabii geniş bir koalisyon oluşması gerekir. İslam ülkelerinin tam bir birlikteliğin sağlanması, yine Avrupa Birliği gibi yapıların da İsrail karşısında, Amerika karşısında bir araya getirilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki İslam dünyasında böyle bir birliktelik olmadığını görüyoruz. Bir şekilde durumu kurtaracak açıklamalar yapıyorlar ama hakiki şekilde İsrail'in karşısında duran bir Türkiye dışında bir İslam devleti olmadığını görüyoruz.
Göz göre göre katliam devam ediyor. Dünyadaki diğer ülkelerde de tepkiler yükseliyor. Yani bu Filistin katliamına ama yapılan net bir şey yok. Çözüm.
Tabii çok zayıf kalıyor. Yani evet şimdi Avrupa Birliği bir açıklama yapıyor. Bazı Avrupa ülkeler İsrail'i kınayan açıklamalar yaptılar. Ama bunlar tabii yeterli olmuyor. İsrail'e karşı da yaptırım uygulamak gerekir. Ama bunun için de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu önemli. Güvenlik Konseyi elbette Amerika'dan dolayı bir karar alamıyor. Dolayısıyla İsrail de bu durumdan faydalanarak kendi istediklerini hayata geçirmeye ve Filistinleri adeta katletmeye devam ediyor ne yazık ki.
Evet, ne yazık ki. İsrail'in Filistin katliamından Irak seçimlerine geçelim dilerseniz. Sayın Acun, siz Irak'taki seçimleri gözetlemek üzere Irak'ta bulundunuz.
Evet, doğru.
Bize Irak seçimleri hakkındaki gözlemlerinizden bahseder misiniz?
Evet, ben de 10 kişilik bir Türk heyetiyle birlikte Bağdat'taydım. Yaklaşık bir hafta boyunca hem seçim öncesinde, seçimlerde ve seçim sonrasında süreci uluslararası gözlemci olarak değerlendirme şansına sahip oldum. Tabii Irak'ın geleceği açısından çok önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi seçimler. Önemliydi gerçekten çünkü yeni Irak'ın nasıl şekilleneceği, nereye doğru evrileceği açısından önemliydi. DAEŞ sonrasında yapılan ilk seçimlerdi. Ama ne yazık ki seçimlere katılımın çok düşük olduğunu gördük. Resmi rakamlar %45 civarında bir katılım olduğunu ortaya koydu. Tabii öncesini değerlendirdiğimizde işte ülkenin savaştan yeni çıktığı, siyasi dengelerin yeniden belirlenmesi noktasında bazı sıkıntıların olduğu bir dönem söz konusuydu. Bir defa DAEŞ'in işgaline uğramış bölgelerdeki nüfusun, özellikle de Sünni Arapların oy kullanıp kullanamayacağı, onların seçmen olarak kaydedilip edilmediği ile ilgili sorunlar vardı. Çok sayıda yerinden edilmiş insan var Irak'ın içerisinde. Yüz binlerden bahsediyoruz.
DAEŞ'in etkisi oldu mu peki seçimlere?
Yani doğrudan büyük saldırılar olmadı. Korkulan olmadı açıkçası. Bu bir başarıydı. Çünkü daha önceki seçimlerde çok sayıda saldırılar yapılıyordu. Yine Kerkük etrafında bazı Sünni bölgelerde oldu ama bunlar çok düşük kaldı. Bu bir başarıydı. Güvenlik sağlanmıştı. Ama işte mültecilerin oy kullanamaması, yerinden edilmiş insanların oy kullanamaması önemli bir handikaptı. Bunlar biz de gözlemledik. Mesela Erbil'deki Arapların yoğun olduğu mülteci kamplarında çeşitli sebeplerden dolayı mülteciler çoğunlukla on binlerce kişi oy kullanamadı. Bunu bizzat şahit olduk. Ben Bağdat'taydım. Bağdat'ta seçim günü de birçok semti ziyaret ettik. Önemliydi. Yaklaşık 20 tane okula gittim burada. Evet, gerçekten katılım düşüktü. Ama bazı partilerin diğerlerine nazaran öne çıktıkları da gözüküyordu. Bunlardan bir tanesi de Muktedir Sadır'ın oluşturduğu Sairun İttifakı. Gerçekten iyi teşkilatlanmışlardı. Hemen hemen her okulda murakapları yani müşahitleri, temsilcileri vardı. Bir şekilde kendi tabanlarını da oy vermek için sandıklara götürebildikleri görüldü ve seçiminde galibi gerçekten Sağır'ın hareketi oldu.
Peki kesin sonuçlar yarın açıklanacak
deniliyor mu? Evet, henüz kesin sonuçlar açıklanmadı ama Yüksek Seçim Kurumu ön sonuçları açıkladı. Buna göre seçimin galibi Sağır'ın ittifakı oldu. Yaklaşık 54 sandalye kazanmış oldular. Tabii Sağır'ın özelliği Muktedi As-Sadr bir dini lider, Şii lider. Ama aynı zamanda komünist partileri, liberal bazı partileri de kendi ittifakına dahil ederek daha ziyade toplumun alt kesimi ve fakirlere hitap eden bir siyasi lider konumuna gelmiş durumda ve bir adeta sosyolojik dip dalgasının sesi oldu ve güçlü bir şekilde seçimlerde bir rol oynadı ve ciddi oy aldı. Onun ardından tabii Fetih Koalisyonu. Bu Fetih Koalisyonu Haşşabi unsurların tarafından oluşturulmuş bir yapı. İran'a yakın olduğu düşünülüyor. Evet. Sahada askeri gücü var. Evet, onların gerçekten bir halk desteği vardı ama bazı bölgelerde özellikle Arap Sünni bölgelerde de oy aldığı gözüktü ve bu bir soru işareti neden oldu. Buralar çünkü askeri olarak kendilerinin kontrolündeydi ve ne kadar derece sağlıklı orada seçimlerin yapıldığına dair ciddi soru işaretleri vardı ve buralarda yüksek oy almış olması ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bunun ötesinde tabii farklı siyasi hareketler, mesela Başbakan Abadi'nin Nasır Zafer İttifakı beklenen derecede iyi oy alamadı. Gerilerde kaldı. Yine Vataniye gibi bir grup Yat Allavi'nin Sünnilerle birlikte kurduğu bir çatı yapılanma vardı. Onların aldığı oylar söz konusu. Ama tabii bizim açımızdan en önemli meselelerden bir tanesi de Kerkük. Kerkük'teki seçimler gerçekten önemliydi ve burada ciddi bir mücadele yaşandı. Ama ne yazık ki Kerkük'te özellikle seçimlerde hile yapıldı ve usulsüzlük olduğuna dair çok güçlü işaretler ortaya çıktı. Çünkü Kerkük'te birçok bölgede oylar açıklandıktan sonra şaibeli sonuçlar olduğu ortaya çıktı. Çünkü Irak'ta ilk defa seçim sistemi elektronik oylama üzerinden yapıldı. Evet. Belki dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için biraz anlatalım bu sistemin nasıl olduğunu yönelik. Güney Kore'den bir şirketin yaptığı düzenlemeyle tüm sandıklar elektronik bir şekilde dizayn edilmişti. Yani seçmenler parmak izleriyle gelip öncelikle parmak izlerini dijital makinelere tanıttıktan sonra seçmen sandıklarının başına geçip kullandıkları oyu elektronik bir tarayıcıdan geçirerek sandığa girmesini sağlıyorlardı. Ve sonuçlar elektronik bir şekilde sayılarak açıklanıyordu. Elle herhangi bir sayım söz konusu değildi. Bu da tabii şüpheleri ciddi anlamda artırdı. Hele ki hiç beklenmeyen sonuçların çıktığı bazı bölgeler oldu. Mesela daha önce bir parti 5-6 bin oy aldığı yerde sadece 5-6 oy alması söz konusu oldu. Altınköprü gibi bir bölgede mesela Türkmenler 4 bin civarında oy beklerken sadece 100 civarında oy çıktı. Ki orası Türkmenlerin güçlü olduğu bölge. Kerkük'te de buna benzer bir şey yaşandı ve özellikle KYB'nin beklenen çok ötesinde oy aldığı görüldü. Bu da sadece aslında Kerkük'te değil, Süleymaniye gibi bazı Kürt bölgelerinde de yaşandı ve KYB dışındaki tüm diğer partiler, KDP'de dahil olmak üzere Goran gibi, diğer İslami hareketler gibi KYB'yi seçim hırsızlığı yapmakla suçladılar. Türkmenler ve Kerkük'teki Araplar da KYB'yi suçladı. Tabii bu ciddi bir kaosa neden oldu. Gerginlikler yaşandı. Türkmenler aşık grevi yapmaya başladılar Kerkük Seçim Kurulu'nun önünde. Başbakan Abadi bu duruma müdahale etti. Soruşturma başlattı Yüksek Seçim Kurumu ile birlikte ve ortaya çıktı ki Bağdat'tan Yüksek Seçim Kurumu adına Kerkük'e giden 3 kişilik bir ekip seçimlerden bir gün önce bu oy verme cihazlarının elektronik çiplerine müdahale ettiği ortaya çıktı ve bunlar hakkında Abadi tutuklama için bir karar aldı ve şu anda Kerkük'te oyların yeniden elle sayılması konusunda Yüksek Seçim Kurumu karar aldı. Yani genel anlamda iddialar KYB lehine bu 3 kişilik ekibin çiplere müdahale ettiği ve oyları KYB'ye yönlendirdiği yönelik güçlü işaretler ortaya çıktı.
Yani şaibeli bir seçim olmuş.
Kerkük'te evet. Şimdi yeniden oylar elle sayılacak ve Türkmenler çok daha fazla oy alacaklarını, yine Araplar oy alacaklarını düşünüyorlar. KYB'nin oyunun da ciddi anlamda düşmesi bekleniyor. Tabii Kerkük'te büyük bir mücadele var. Malum bu referandum öncesinde KYB tarafından kontrol edilen bir bölgeydi. Ardından Irak ordusu bölgeye girdi. Federal polisin etkili olduğunu görüyoruz. Türkmenler ise yeni dönemde çok daha güçlü şekilde Irak Türkmen Cephesi adı altında ittifakla girdiler ve oylarının ciddi anlamda yükselmesini bekliyorlar. Şimdi elle sayımdan sonra bunları tabii göreceğiz. Ama genel anlamda fotoğrafa baktığımızda daha böyle fakirlerin haklarını savunan, sosyolojik dip dalgasını temsil eden Muktedir Sadır'ın artık liderliği ortaya çıktı. Irak'ın geleceğin şekillenmesinde tabii şimdi soru işaretleri var. Muktedir Sadır özellikle Abadi ile işte yine Allavi gibi Vataniye Koalisyonu ve KDP ile belki bir koalisyon hükümeti kurabileceği değerlendiriliyor. Burada eski Başbakan Maliki'nin kanun-devle hareketi ve Fethi'nin oluşturduğu işte bu Haşşabi unsurların oluşturduğu çatı ittifakın dışarıya itilmesi hedefleniyor. Sadır Türkiye'ye de görece daha yakın bir isim. Bu Türkiye için de olumlu bir senaryo olabilir. Amerika'ya karşı çok sert pozisyon olan birisi. İran'la bir şekilde mesafeli, daha dengeli politika izlemeyi tercih eden, daha yerel Irak'ı temsil eden, milli, yerli diyebileceğimiz bir figüre dönüşmüş durumda. Ve içerisinde Sünni partilerin de yer aldığı, yine KDP'nin de yer aldığı daha dengeli bir iktidar oluşturabilirse Türkiye-Irak ilişkileri açısından da gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim. Tabii aynı anda hem Maliki'ye bağlı yapıların hem Fethi Koalisyon'un yeni hükümet dışına itilebilmesi sonrasında bazı gerginlikler de yaşanabilir. Çünkü bu yapılar silahlı yapılar ve merkezi Irak ordusuyla Haşşabi unsurlar arasında nasıl bir gelecek vizyon olacak, bunu da tabii zaman gösterecek.
Irak'ta yeni döneme ilişkin tartışmalar sürerken seçim kanununda hükümeti en çok oy alanın değil, mecliste en büyük grubu oluşturan oluşumun kuracağı belirtiliyor. Bu durumun da Fetih grubuyla Maliki'nin diğer küçük bazı gruplarla Şii çoğunluk hükümetini kurmak için işlerine yarayacağı kaydediliyor. Sizce Irak'ta kim hükümeti kesin olarak kuracak?
Ya ben gördüğüm şu anda kompozisyonda Sadır'ın eli çok daha güçlenmiş durumda. Çünkü Fetih ve Kanun Devle'nin, yani Başbakan Maliki'ye bağlı çatı yapılanmanın aldığı oy oranı ve çıkardıkları sandalye sayısı çok yetersiz. Onların birçok farklı partiyle de ittifak kurarak ancak iktidara gelme ihtimalleri var. Şimdi Sayuru'nun oluşturduğu yapı, işte KDP, belki Vataniye grubu, Abadi'nin Nasır İttifakı gibi yapılar ve Hikme, Amiral Hekim'in oluşturduğu Hikme grubunun birlikte bir İttifak kurma ihtimali şu anda çok daha yüksek gözüküyor. Ama tabii bu biraz zaman alacak. Böyle bir geniş koalisyon hükümeti kurmak kolay değil. İşte Türkiye'de tam bunları yaşamamak için aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor. Ama Irak ne yazık ki kendi yapısı itibariyle böyle çok kaotik, çok fazla partiden oluşan bir siyasal denklem var. Ve bunlar tabii ciddi pazarlıklar içerisine girecekler ve nihayetinde bir hükümet oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama ben Fetih ve Maliki'den ziyade Sadır ve diğer grupların kurma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görüyorum.
Seçim sonrasında Irak Türkmenleri, Irak siyasetindeki rolü nasıl şekillenecek sizce?
Tabii tüm fotoğrafa baktığımızda Irak'ın genelinde çok önemli bir yere sahip değil Türkmenler ne yazık ki. Ama Kerkük özelinde baktığımızda ise çok önemli. Kerkük ve etrafındaki yine bazı bölgelerde Türkmenler çok belirleyici olacak. Şu anda ittifak halinde hareket etmeye başladılar. Bu birlikteliklerini koruyabilirlerse daha da güçlenecek ve Irak'ın geleceğine daha fazla söz sahibi olabilecekler. Ama şimdi tabii parlamento seçimlerinden sonra yakın bir dönemde Kerkük'te il meclisi seçimleri de olacak. Türkmenler açısından bu daha da önemli. Çünkü Kerkük'ün geleceğinin yer olarak belirlenmesine Kerkük İl Meclisi çok daha önem arz ediyor. Burada da güçlü bir şekilde Türkmenlerin girerek o seçimlerde başarı elde etmesi önemli. Ama Türkmenler eğer birlikteliklerini koruyabilirlerse öyle veya böyle Irak siyasetinde de tabii anlamlı bir yere adım adım gelebilirler. Bunun için tabii bence birlikte hareket etmeler önemli, ama parçalanır, dağılır ve daha küçük mikro yapılara dönüşürlerse o zaman etkileri de görece daha da azalacaktır.
Irak Anayasası'na göre hükümetin kurulması 90 günlük bir sürece yayılıyor. Sizce bu uzun bir süreç değil mi seçimler için, yani, hükümetin kurulması için?
Bence değil, çünkü o kadar parçalı bir yapı var ki karşımızda. Çok sayıda ittifak var. İttifakların altında onlarca küçük küçük parti var. Ve bunların bir araya gelerek birlikte bir ilkeler doğrultusunda koalisyon hükümeti kurması gerçekten kolay değil. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla ben o zamanı makul görüyorum Irak'ın kendi yerel denkleminde baktığımızda.
İran yanlısı Maliki ve Haçlı Şabi gruplarının yer aldığı Fetih grubu seçimlerde, siz de söylediniz, Sadr-ı İbadi'nin gerisinde kaldı. Sünnilerin katılımı ortalamanın altında olan Irak'ta Şiilerin büyük bir kısmının İran yanlısı listelere oy vermemesi ne anlama geliyor sizce?
Bu önemli bence. Güzel bir soru. Şimdi evet, genel anlamda katılım düştü. Bu sadece Sünnilere yönelik değil, Şiilerde de katılım düştü ama yerlerinden edilmiş olmaları ve mülteci konumunda olmaları itibariyle Sünnilerin oy verme eğilimleri iyice azaldı. Bunu bir kenara koyduğumuz zaman Irak'ın kendi siyasi denkleminde, özellikle de Şiiler nezdinde de bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Burada gerçekten Maliki ve Fetih gibi grupların beklenen oyun altında alması, özellikle Maliki açısından, hı hı, ve buna nazaran daha yerleşen, daha Arap milliyetçiliğini savunan Sadır gibi bir Savrun hareketinin bu kadar güçlenmiş olması önemli. Bu Irak'taki ortalama insanların meseleye nasıl baktığı ile ilgili de. Artık Daesh tehdidi azaldıkça mesele mezhep üzerinden okunmayıp daha Irak'ın kendi yerel dinamikleriyle okunacak. Bir yanda İran'da olumsuz bir fotoğraf var. Kendi halkına daha refah sunamayan İran'ın Irak'a ne verebileceği ile ilgili insanlar ciddi anlamda soru soruyorlar. Şu anda İran ekonomisi neredeyse iflas etmiş durumda. Hı hı. Amerika ile yine karşı karşıya kaldı. Uluslararası yaptırımlarla boğuşuyor. Ve gittikçe sıkıntılar yaşayan bir ülke konumunda. Irak ise yeniden Daesh sonrası kendini yapılandırmak ve halkına refah sunmak istiyor. Halkın ciddi beklentileri var. Mesela bu anlamda Türkiye tekrardan ön plana çıkıyor. Çünkü Türkiye gerçekten Iraklılar için bir cazibe bölgesi. Gerek ekonomisiyle, gerek kurumsal yapısıyla çok önemli. Ve Türkiye'den gerçekten Irak'ın alabileceği çok şey var. Ama İran'ın vaat ettiği şey ise işte kaos, fakirlik ve istikrarsızlık. Bu bağlamda Irak'ta mezhep meselesi gittikçe eğer etkisini azaltırsa, yerelliği önemseyen, Arap milliyetçiliğini daha fazla ortaya koyan hareketlerin güçlenmesi ve kazanma ihtimali çok daha yüksek, siyaseti domine etme ihtimali daha yüksek. Bu Türkiye için de olumlu bir fotoğraf diye düşünüyorum.
Peki Irak'ta seçim sonrası nasıl bir süreç yaşanacaktır sizce?
Tabii beklenen ölçekte bir kriz oluşmadı. Bu olumlu bir şey. Hı hı. Çünkü sonuçları beğenmeyen bazı silahlı grupların harekete geçebileceği düşünülüyordu. Böyle bir şey olmadı. Bir çatışma dinamiği yaşanmadı en azından şimdiye kadar. Bu bence Irak adına olumlu. Daesh'in ciddi bir istikrarsızlık kaynağı olmaktan artık çıktığını ve şu anda saldırı yapma kapasitesinin azaldığını görüyoruz. Kerkük gibi bazı özel yerlerde gerginlik oluştu. Buraya da Başbakan Abadi müdahale etti. Eğer orada gerçekten elle sayım sağlıklı bir şekilde yapılıp sağlıklı bir sonuç ortaya çıkarsa buralarda da gerginliğin, tansiyonun düşmesi söz konusu olacak. Ve bundan sonra tabii koalisyon pazarlıkları. Burada işte İran gibi istikrarsızlaştırıcı unsurların müdahale edip etmeyeceği önemli. İran eğer sahadaki askeri gücüyle ve siyasi gücüyle doğrudan partilere müdahale edip kendi lehine bir dizayn yapmaya çalışırsa bu Irak'ta ciddi bir tekrardan gerginliğe sebep olabilir. Amerika Birleşik Devletleri buna müdahale edebilir. Bu da yeniden kaotik bir dönemin oluşmasına neden olabilir. Ama Irak'ın dışındaki aktörler, hem ABD hem İran gerçekten müdahale etmese ve sağlıklı bir şekilde bu koalisyon görüşmelerinin oluşmasına fırsat tanırsa Iraklılar ya bir denge içerisinde iktidarı oluşturacaklar ve daha istikrarlı bir süreç Irak'ı bekleyebilir. Çünkü bu yükselen petrol fiyatları da Irak ekonomisi için olumlu bir, hı hı, gösterge. Şu anda neredeyse 80 dolara giden bir Brent var. Bu da Irak ekonomisi açısından önemli. Çünkü Irak bütçesi 2018-19 bütçesi yapılırken petrol fiyatlarını 46 dolar gibi bir rakamda baz almışlardı. Şimdi bunun neredeyse 2 katına yakın, evet, bir rakam. 15-20 milyar dolar ekstra bir kaynak gelecek ve bunu gerçekten akıllı bir şekilde yeni iktidar harcayabilirse Irak için çok olumlu bir şey olur, sonuç olur. Hı hı. Bu bağlamda daha ben pozitifim yani.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak seçimleri sonrasında Irak sınırları içerisindeki PKK terör örgütü varlığına karşı kapsamlı harekatın gerçekleşeceğini ifade etmişti. Sizce PKK'ya karşı olası harekat ne zaman başlar ve kapsamı ne olur? Ayrıca bir de seçim sonuçları PKK'ya karşı olası harekat açısından Türkiye'nin lehine mi, aleyhine, evet, midir?
Yani PKK açısından seçim sonuçları çok olumsuz oldu. Çünkü PKK KYB'den ayrılarak yeni oluşan bir ittifakın içerisinde kendi adaylarını gösterdi ve kazanamadı. Çok düşük oy aldılar. Bu da PKK'nın aslında Irak'ın kuzeyinde Kürt bölgelerinin hiçbir sosyolojisinin ve karşılığının olmadığını gösteren bir unsur. Bunun altını öncelikle çizmek gerekiyor. İkincisi, Türkiye tabi Irak'taki aslında askeri hareketlerine başladı. Özellikle ZAP'ın doğusunda 30 kilometre kadar içeriye girilmiş durumda. Ve burada PKK'ya yönelik hamleler devam ediyor. Yine hava harekatları genişletilerek devam ediyor. Sincar'da bazı olumlu gelişmeler oldu. PKK'nın bir kısmı buradan çekildi ama hala YPG unsurları varlığını devam ettiriyor. Irak ordusu ve Haşhabi Sincar'daki etkinliğini artırıyor. Türkiye tabii şunu talep ediyor. Ya siz tamamen PKK'yı buradan çıkartacaksınız. Bu Rabia sınır kapısı ve Fişabur'a kadar, Türkiye sınır hattına kadar ki bölgeyi kontrol edeceksiniz. Ya da en de sonunda ben buraya girerek tek taraflı bir şekilde PKK ile mücadele edeceğim. Ve bunun bir ayağı da tabii Kandil'e kadar bu meselenin uzatılması. Bunun için tabii zamana ihtiyaç var. Oluşacak yeni iktidar burada daha Türkiye'ye yakın tavır alırsa, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyorsa PKK ile mücadelesini artırmak durumunda. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Bunun için nasıl bir iktidar kompozisyon olacak bunu görmemiz gerekiyor ama PKK'ya yönelik de olumlu bazı adımlar bence yeni hükümetle birlikte oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama bu Türkiye'nin beklentisini karşılar mı? Bundan emin değilim. Bu konuda Türkiye'nin daha böyle zorlayıcı bir tavır alması da mümkün olabilir yine diye düşünüyorum.
Aslında biraz bahsetmiştiniz. Muktedai Sadr listesi seçimleri birinci sırada bitirerek büyük bir çıkış elde etti. Özellikle Bağdat bölgesinde birinci çıkması önemli bir gelişme. Muktedai Sadr'ın siyasi görüşünü biraz açıkladınız ve İran'ın Irak'taki etkisi açısından Sadr'ın başarısı ne anlama gelmekte? Suudi Arabistan'ın Sadr'ın başarısındaki rolü nedir?
Yani tabii Muktedai Sadr Irak işgalinden beri Amerika'nın önemli bir rol üstlendi siyasette. Önemli bir din adamı, babasından gelen bir dini meşruiyeti var ve gerçekten ben de Sadr'ın kontrol ettiği mahalleleri gezme fırsatına sahip oldum. Sadr City denen bölge ve yine Bağdat'ta farklı bölgeler normalde kurtarılmış alanlar gibi. Orada Sadr'ın müthiş bir karizması var. Halkın büyük bir çoğunluğu kendisini dini olarak da siyasi olarak da lider olarak görüyor. Yine bazı milis güçleri var kendisinin askeri anlamda. Neredeyse devlet içine devlet diyebileceğimiz bir noktada önemli bir güç o da ve genelde de popülist politikalar izliyor, halkçı politikalar izliyor. Irak'taki bu gelir dağılımı adaletsizliği, yolsuzluk gibi konularda öne çıkıyor. Daha önce de işte parlamentoyu yeşil bölgede yüz binlerce taraftarıyla bastı, içeriye girdi, talepler ortaya koydu. Böylece bir sosyolojik dip dalganın aslında siyasi lideri konumunda ekonomik açıdan çok zor durumda olan toplumun alt kesimleri Sadr'ı gerçekten destekliyor ve ittifak kurdu. Diğer partilere de baktığımızda işte komünist partiler gibi sosyalist partiler bu tarz eğilimleri olan siyasi hareketler ve toplumun alt tabakasını gerçekten temsil ediyor. Siyasi pozisyon olarak evet işgale karşıydı, ona karşı mücadele etti. Ardından bazı gelgitler yaşasa da İran konusunda da İran'ın Irak üzerinde bu kadar nüfuzu olmaması gerektiğini savunan bir isim. İran'a karşı mesafe aldı. İlişkileri anı çeşitlendirmek için son dönemlerde Körfez ülkeleriyle de görüşmeye başladı. Özellikle Suudi Arabistan'da belli bir zemin oluşturdu. Türkiye ile de ilişkileri özellikle 2010'lu yıllarda çok iyiydi. Sonra bazı gerginlikler oldu ama şu anda yeniden ilişkilerin kurulduğunu ve daha olumlu bir şekilde seyrettiğini görüyoruz. Bu bağlamda şu anki mevcut pozisyonunu da hem Amerika hem İran'ı Irak denkleminden uzaklaştıracak ve daha yerli milli bir iktidar oluşturma, biraz daha Arap milliyetçiliği çerçevesinde bir iktidar oluşturma çabası içerisinde olacağını görüyoruz sanırım diye düşünüyorum.
Sayın Acun çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Yine ben programımızın sonuna geldik bugün. Sevgili dinleyenler haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek umuduyla şimdilik hoşçakalın. Türkiye penceresinden.